Item 4, sayfa 46. At, Stephen James. 7. bölüm. Calvin'le Holde karşılaştığımızda trench kotundaki yağmuru silkeliyordu. Dışarıda epey bir nümayiş kopuyor dedi. Şaşırmadım. Saçlarımda kalan suyu silktim. Kimin yargılandığını düşünürsen. İçeri girmiş olmamıza rağmen sıcaklık değişmemişti. Havalandırma sistemi düzgün çalışmıyor olmalıydı. Sanırım içerisi 16 derece falandı. Belki de daha soğuktu. Calvin bir süre sessiz kaldıktan sonra seni hatırlamadıklarına biraz şaşırdım oğlum dedi. 13 yıl oldu.
Evet dedi düşünceli. Sanırım öyle.
Habercilerin ve lobide duran insanların yüzlerini çaktırmamaya çalışarak inceliyordum. Kurbanların yakınlarından bazıları kollarına siyah bantlar bağlamıştı.
Ayrıca katiller onları yakalayanlardan çok daha hatırda kalıcı oluyor. Kimse bir FBI ajanı ya da polis memuru için hatıra kartları basmazken 3 tane şirket seri katiller için bunu yapıyor.
Bu biraz rahatsız edici.
Biraz mı?
Bir grup muhabir bize doğru bakıyordu. Calvin'i tanıdıkları açıktı. Zira grup halinde bize doğru geliyorlardı. Gözler ona kilitlenmişti. CNN'in en sık davet edilen kriminoloji uzmanı olması nedeniyle Calvin medyanın ilgisine alışıktı. Bu nedenle bu duruma şaşırmamıştım. Fakat şahsen röportaj yapmayı kamyoncu lokantalarında verilen kahve kadar seviyordum. Ve sanırım Calvin bunu biliyordu. Çünkü onları karşılamak üzere mahkemede görüşürüz diyerek önüme geçti. Teşekkür ettim ve 6 polis memurunun 3 metal dedektörünün yanlarında nöbet tuttukları güvenlik kontrol noktasına doğru ilerledim. Eğri büğrü bir kubbeyi andıran kırpılmış saçlarıyla güdük bir adam olan memurlardan biri öne adım atmam için işaret etti. Ceplerimi boşaltmam bir dakikamı aldı. Anahtarlarımı, kilit açma setimi, mini maglight el fenerimi, birkaç bozuklukla beraber X-ray cihazından geçirdim. Görevlinin sormasına fırsat vermeden kimliğimi çıkararak FBI dedim. Ardından 357'lik Zig Zauer P229'umu ve Ralph'in verdiği bıçağımı, siyah bir Randall King marka otomatik Tsavo, Raid çıkararak onları da teslim ettim. Raid kişisel olarak seçeceğim bir bıçak değildi ama Ralph iyi bir tanesine sahip olmam gerektiğini söyleyerek geçen ay bunu vermişti. Tessa Raid için acayip diyordu. Aslında bu iyi bir betimlemeydi. Kolundaki breveden adının Jamil Fohay olduğunu öğrendiğim memur, silahımı ve bıçağımı yanındaki masaya koyup kimliğime baktığı sırada ben de bilgisayarımı bandın üzerine koydum.
''Federal ha?'' dedi. ''Büyük adam biraz önce buradan geçti.''
''Ralph olsa gerek.''
''Ajan Hawkins.''
''Siz ifade vermeye mi geldiniz?''
''O geçen ay verdi, ben de birazdan vereceğim.''
Kimliğimi geri vermek için pek acele etmiyor gibi görünüyordu ve arkamda binaya girmek için bekleyen muhabir ordusu hızla büyüyordu. Bu yüzden kimliğimi elinden kaptım, içeri adım attım, o da geri çekildi. Raytheon'a işaret ederek 64.75 gram, EMS 34 paslanmaz çelik bıçak, ABD yapımı, iyi seçim.
Bıçaktan anlıyorsun.
Delil odasında çalışıyorum diye açıkladı. X-ray cihazının başında bakıcılık yapmadığım zamanlarda.
Bir sürü bıçak gelip geçiyor. Bir Randall King görmek her zaman güzel ama burada bırakman gerek. Zaveri de kuralları biliyorsun. Onları duvara monte edilmiş küçük metal bir dolaba koydu. Anahtarı çevirdi ve bana verdi. Bilirkişi olarak çağrıldığım bunca zamandır mahkeme kurallarını ve protokollerini iyice öğrenmiştim. Yetki alanları arasında farklılıklar bulunsa da burada Illinois'da ana kapıda bekleyen iki güvenlik görevlisi dışında kimse mahkeme salonuna silahla giremezdi. Bazı eyaletlerde hakimin de kürsü altında silah bulundurmasına izin veriliyordu ama Illinois'da değil. Kişisel eşyalarımı toparladığım sırada memur Fohay'ın ilgisini kontrol noktasında sıralanmış muhabirlere kaydını fark ettim.
Şahitlik ederken dedi, o kadınları hatırla.
Her gün aklımdalar diye geçirdim içimden. Ama cevap vermek yerine eşyalarımı alıp asansörlere yöneldim. Doğru, onları hatırlıyordum. Üstelik şimdi her zamankinden de fazla aklımdaydılar. Çünkü katillerini yakaladığımda yaptığım bir hata onun serbest bırakılmasına yetebilirdi. Sekizinci bölüm. Bask terk edilmiş bir mezbahada kalıyordu. Kadınları buraya getiriyordu. Onlara burada işkence ediyor, her seferinde akciğerlerinin kendisi tarafından ameliyatla çıkarılıp bir parçasının yendiğini görmelerine yetecek kadar bir süre canlı kaldıklarından emin oluyordu. Adli tıp uzmanının raporlarına göre zaman zaman kurbanlarını 12 saatten fazla canlı tutabildiği anlaşılıyordu ki bu gerçek hala tüylerimi ürpertiyor. Onu mezbahada bulduğumda Silvia Padilla'nın üzerinde ayakta durmuş elinde bir bisturi tutuyordu. Bıçağı atması için ona bağırmıştım. Fakat o bir Smith Wesson Sigma'yı ateşleyip beni sol omzumdan vurarak kaçmaya yeltenmişti. Atışım ona isabet etmeyince üzerine atılmış ve yüzüne bir et kancası savurmuştum. Başını eğdiğimde onu yere yatırıp kelepçelemeyi başarmıştım. Ardından Silvia'nın yanına koşarak onu kurtarmaya çalıştım. Ben bunu yaparken kadının çektiği acıyla dalga geçmişti ve acısı son bulduğundaysa bu sefer de ölümünü alaya almıştı. Ardından benim hatam, ona vurmuştum sert iki kez. Kelepçeli olduğu, kaçmaya çalışmadığı ve tutuklamaya karşı koymadığı halde. Yaptıklarına duyulan karanlık bir öfke anında bisturiye uzanmış ona vurmuştum. Ama neyse ki kendimi tutmayı başarmıştım. Görünen oydu ki sadece çenesini kırmıştım. Daha sonra neden olduğunu hiç anlayamadığım bir sebepten sorgu memurlarına ona hiç dokunmadığı halde et kancasının yüzüne çarptığında çenesini kırdığını söylemişti. O dönemde hiçbir şeyin davayı tehlikeye atmasını istemediğimden resmi raporumda gerektiği kadar açık anlatmamıştım olanları. Bir tartışma yaşandı yazmıştım. Daha sonra zanlının çenesinin tutuklanması esnasında kırıldığı fark edildi. Evet doğruydu ama hepsi bu değildi. Fiziki deliller onu mahkum etmeye yeterliydi ve savunma da bu kırık çeneyi olay haline getirmemişti. Özellikle de baskın kendisi bunun bir kaza olduğunu söyledikten sonra kavga anının spesifik şartları dava sırasında ortaya hiç konmamıştı. Suçlu bulunmuş, cezası verilmiş ve her şey bitmişti. Ama her şey bitmemişti. Anısını hala içimde taşıyordum. Bir zanlıya fiziki saldırıda bulunmuş ve sonra da raporumda olması gereken ilgili bilgiyi hasır altı etmiştim. Bu hiç de gurur duymadığım bir sırdı ve Bask bunu biliyordu. Eğer birisi sırlarınızı bilirse üzerinizde güç sahibi olur. Psikopatlar her şeyin ötesinde güç ve kontrol duygularının açlığını çekerler. Belki de sebebi buydu. Bunca yıl işte bu yüzden sessiz kalmıştı, bilmenin imkanı yoktu. Ancak bir şeyi biliyordum. Baskın hiç kimse üzerinde güç sahibi olmasından hoşlanmıyordu. Özellikle de benim üzerimde. Ralph'i asansörlerin yanında beni beklerken buldum. Benim kadar uzun boylu olmasa da 1.80'in üzerindeydi ve geniş omuzlarıyla neredeyse tüm koridoru kapatıyordu. Son zamanlarda FBI'ye katılmadan önceki komandoluk günlerindeki kadar çok ağırlık kaldırmaya çalışıyordu. Bir orta yaş mevzusuydu bu belki, emin değildim. En son duyduğuma göre 225 tekrar yapmıştı ki bu en fazla 405 tekrarı görebileceği anlamına geliyordu. 40'ına merdiven dayamış bir adam için hiç fena sayılmazdı. "Haydi arka taraftan çıkalım," dedi. Ağzına draje büyüklüğünde beyaz atıştırmalıklar tıkıştırıyordu. Yakındaki bir kapıyı iterek açtı, onu arka merdivenlere çıkan dar koridor boyunca takip ettim. "Taylor'la ilgili bir gelişme var mı?" diye sordum. "Henüz yok, eğer buradaysa o bir hayalet." Bir pencerenin önünden geçtik ve yolun tam karşısında duran etrafı dikenli tel bariyerle çevrili Cook Eyalet Hapishanesi'ni gördüm. Baskı orada tutuyorlardı. Daha MPD'de bir dedektifken Bask davasıyla uğraştığım dönemde Ralph onu bulmakta bize yardım için atanan FBI ajanıydı. Bask tutuklandıktan sonra Ralph beni FBI akademisine başvurman konusunda cesaretlendirmişti. Davetini kabul etmem birkaç yıl almıştı. Fakat sonunda isteğini yerine getirmiştim. O günden bu yana da yakın arkadaş olmuştuk. Son gördüğümden bu yana Ralph saçlarını kazıtmıştı. Ben de bunun bir yorumu hak ettiği kanaatine vardım. Güzel tıraş dedim. Brian Shaw'ın fikri diye omurdanırken koca pençesini başında gezdirdi. Söylediğine göre seksi oluyormuşum. Bilardo topu gibi hissediyorum kendimi. Karın aklı, iyi görünüyorsun dostum. Koridorun diğer ucundan birkaç kişi geçtiği halde binanın nispeten daha tenha bir kısmına geldik. Ralph belki de burayı özellikle kimse konuşmalarımızı gizlice dinlemesin ve rahatça konuşalım diye seçmişti. Atıştırmalığından biraz daha attı ağzına. Bu lafı ettiğini ona söyleyince Lien Hua kıskanacak. Ralph onun adını söyleyince bir pişmanlık çöktü içime. Lien Hua son 4 aydır görüştüğüm kadındı, meslektaşımdı. Profilci bir FBI ajanıydı. Ralph ilişkimizin son demlerinde olduğunu bilmiyordu ve söylemek için de çok uygun bir zamanmış gibi görünmüyordu. O yüzden konuyu değiştirmeye karar verdim. Ne yiyorsun? Mahkumları hapishaneden adliyeye transfer ettikleri merdivenler karşımızdaydı. Yoğurt kaplı kuru üzüm. Elini cebine attı ve bir avuç dolusu daha çıkarıp ağzına attı. Şaka yapıyorsun. Brian Shaw alıştırdı geçen hafta. Ağzı dolu konuşurdu. Denedin mi? Bunlar inanılmaz. Cebinden bir avuç dolusu üzüm çıkarıp uzattı. Bir yumak pamuk difi de onlarla beraber gelmişti. Yok sağ ol dedim, ben pek yoğurt sevmem. Keyfin bilir dedi ve elindekilerin hepsini ağzına attı. Pamuk yumağı dahil. Sen kaybedersin. İdare ederim. Bir çeşmenin yanından geçtik ve merdiven boşluğunun yanındaki bir tuvaleti işaret etti. Tuvalete gitmeliyim. Önümüzdeki birkaç saat boyunca mahkeme salonunda kapalı kalacağımı düşünerek ben de küçük bir mola vermeye karar verdim. Ralph çeşmenin başında durup birkaç yudum aldı. Ben de yanından geçip erkekler tuvaletinin kapısını itip açtım ve yarı yolda kala kaldım. 1 metre ötemde tam karşımda izbandut gibi 2 Cook eyaleti şerif departmanı memurunun arasında Richard Davin Bask duruyordu. 9. Bölüm. Baskı görür görmez kalbim daraldı. Keskin bir öfke ve pişmanlık dalgası mengenede sıkıştırılıyormuşum gibi hissetmeme neden oldu. Keşke Sylvia öldükten sonra sükunetini koruyabilseydin. Keşke mezbahaya biraz daha erken gidebilseydin. Belki hala yaşıyor olurdu. Keşke olayı bir gün önceden çözebilseydin. Bana bakıp gülümseyerek Detective Bowers dedi. Dişlerinin hepsinin yerli yerinde kusursuz olduğunu, çenesinin de mükemmel göründüğünü fark ettim. Cerrahlar iyi iş başarmışlar.
Yo, bir dakika, şimdi artık Dr. Bowers oldun değil mi? Bir FBI ajanı. Zaman ne de çabuk uçup gidiyor. Seni yeniden görmek ne güzel.
Cevap vermedim. Ralph kapının ağzında yanıma yanaşarak yolu kapattı.
Haydi diye hırladı memurlardan biri baskı kolundan tutup kapıya doğru iteleyerek. Yürü.
Fakat Ralph elini adamın omzuna koydu. Görevli elini silkeleyecekmiş gibi görünüyordu. Fakat Ralph'in kolundaki kas bağlarını fark ederek durdu.
Arkadaşım sorun yok, bırak gitsin.
Ralph kolunu indirdi.
Biraz konuşalım. Tuvaleti kullanmaya geldik sadece dedi.
Ama içeri girmeden geçişi engelleyecek şekilde kapının önünde dikiliyordu. Aklından ne geçtiğini merak etmeye başladım. Bask bir hareket yapsa da onu yere indiriversem diye düşünüyor diyordu içimden bir ses. Kötü. İşlerin o yöne doğru kaymaması için dua ettim.
Bilginiz olsun diye söylüyorum öyleyse dedi Bask. Avukatımın yanımda bulunması için tüm haklarımdan feragat ediyorum. Bir sohbet iyi olabilir.
Gördünüz mü dedi Ralph memurlara, işte böyle. İkisi de Ralph'i tarttılar ama kimse bir harekette bulunmadı. Geri çekildiler ve hepimiz karşı karşıya kaldık. Emniyet açısından hükümsüz yargılama gerçekleşmesine sebebiyet vermemek adına şahitlik etmeden önce baskla konuşmamaya karar verdim. Bana baktı. 13 yıllık hapis hayatı onu pek değiştirmemişti. Hala büyük bir jönün çekici ve kendinden emin görüntüsüne ve kurbanlarını arabasına almasında büyük işe yarayan, dokunaklı ve teskin edici bakışlara sahipti. Aynen Ted Bundy ve diğer birçok katil gibi Bask da cazibe ve karizmasını en etkili silahı olarak kullanmıştı. Yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Hapiste geçirdiği zaman sadece özelliklerini keskinleştirmesine yaramış, göz kenarlarına birkaç çizgi eklemiş ve vücuduna avukatlarının dava için gözlerini kırpmadan aldıkları özel tasarım takımının içinde kalın ve şekilli bir kas katmanıyla örtmüştü. Hepsinin ötesine hiç olmadığı kadar havalı, kendinden emin ve GQ'dan fırlamış gibi görünüyordu. Hatta belki daha da fazlası. Dipnot GQ, Gentleman's Quarterly, yüksek kaliteli sofistike bir erkek dergisi. Yakışıklı, saygın görünümlü ve yamyam bir katil. En dehşet verici suçları işleyen, kurbanlarını işkence edip onların iç organlarını çıkaran, çürümekte olan cesetlere tecavüz eden ya da onları yiyen insanlarla karşılaştığımda şoke olurdum. Zira bu saldırganlar çoğunlukla beklediğimiz gibi tipler olmuyor. Canavara benzemek yerine yıldız takım koçu, kolej öğretmeni veya kilise azizlerinden ya da yan komşunuzmuş gibi görünüyorlar. Çünkü sıklıkla gerçekten öyleler. Bask dikkatini Ralph'e yönetti ve 32 dişini birden gösterecek şekilde sırıttı. ''Özel ajan Hopkins, geçen ayki şahitliğiniz çok hoşuma gitti. Çok ikna edici olduğunu düşündüm.'' ''Brian Shaw nasıl? Adı buydu değil mi? Küçük, tatlı şey. Umarım ona iyi bakıyorsundur.'' Ralph'in yüzü karardı ve öne doğru bir adım attı. ''Bu şekilde değil.'' diye onu engellemeye çalıştım sessizce. Ama Bask ve görevlilerim beni duyduğundan emindim, burada değil. Bask'a eskortluk eden iki adama doğru yürüyüp götürün onu buradan dedim. Biri Bask'ı kolundan yakaladı fakat o yerinden kımıldamadı. 13 yıl boyunca her gün demir pompaladıktan sonra onu yerinden hareket ettirmek için ikisinin de çaba sarf etmesi gerekecekti. Daha da kötüsü Ralph hala kapıyı tutuyordu. Havanın daha da gerginleştiğini hissediyordum. Haydi dedim Ralph'a ama kıpırdamadı. Bask ve görevlerdi. Bask tekrar bana dönüp yumuşak ve etkileyici bir gülümsemeyle ''Bunca yıl beni hapiste ziyaret edersin diye umdum Patrick. Ancak çözülmesi gereken çok vukuat vardı sanırım. Ne dersin? Birçoğunu gazetelerden okuyorum. Meşgul bir adammışsın.'' Dudaklarını ıslattı. ''Seni özledim doğrusu.'' Ralph boynunu kütürdetti. Evet, orada insan kendini oldukça yalnız hissedebilir. Eminim sen bir sürü... Bazen yalnız koca dostum ama asla tek başına değil. Ralph'in bakışlarına karşılık verdi. Tanrı yanımdayken değil. Ah, neredeyse unutuyordum. Richard Bask 7 ay önce hapishanede imana geldi. Aynen bir şartlı tahliye ya da yeniden yargılanmayı bekleyen bir sürü mahkumun yapıyormuş gibi göründüğü gibi. Özgürlük beklentisi Tanrı'yla arayı düzeltmek için oldukça güçlü bir güdü olmalı. Ralph'in gözleri çeliğe dönüştü. Elimi onu engelleyebilmek için omzuna koydum. Fakat eğer Ralph başka bir şey yapmak isteseydi, onu nasıl durdurabileceğimi hayal edemiyordum. Baskın yanındaki güvenlik görevlileri de gerilmişti. Her şey yanlış yöne ilerliyordu. Bask ışıldayan kara gözlerini Ralph'in gittikçe köpüren öfkesiyle besledi. ''En son duyduğum'' dedi Ralph, ellerini yumruk yapmış sıkıyordu. ''Tanrı kuzuların yanındadır, kurtların değil. Senin gibi biri cehennemde.'' ''Kimse affedilmez değildir, Ajan Hawkins.'' Ralph'in kolunu yakaladım. ''Haydi mahkeme salonuna gitmem gerek.'' dedim. Nihayet Ralph kenara çekildi ve görevliler Bask'ı çabucak koridora çıkardılar. Onlar giderken omzunun üzerinden bana seslenerek... ''Patrick, bunlar sona erdiğinde umarım daha az tuhaf şartlar altında yeniden bir araya gelebiliriz.
Belki birlikte ekmek kırarız. Et ve kana ithafen.
Kapı kapanırken ağzından çıkan et ve kan sözcükleri koridor boyunca yankılandı ve Ralph mekanı baskın tozu yeni temizlenmiş incininde bulacağından şüphe ettiğim sözcüklerle doldurdu. Saatime baktım, zaman akıyordu. Acele etmeliydim. Lavaboda işimizi bitirdik, merdivenleri koşarak çıktık ve tam da granit suratlı kadın memur kapıları kapatmaya hazırlandığı sırada salona vardık.
4. ayrımın sonu. Sayfa 56.